Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Muhammed Enes Karadeniz'in kaleme aldığı Kıssadan Hisse, Peygamber Kıssaları Hazreti Peygamber'e Ne Anlatır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kur'an-ı Kerim'de geçen hiçbir isim ve hadise öylesine zikredilmiş değildir. 124 bin peygamber gönderildiği göz önüne alınırsa, son mukaddes kitap olan Kur'an'da niçin bazı isimlere yer verildiği üzerinde düşünülmelidir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerin başlarından geçen bazı hadiseler, kıssalar halinde anlatılmıştır. Niçin o peygamber ve niçin o kıssaya yer verildiği bir hikmetillahi teala Peygamber Efendimiz'e verilmiş bir mesajdır. Peygamber Efendimiz bu mesajı noksansız bir surette almış ve hayatını aksettirmiştir. Siyer kitaplarına şöyle bir göz gezdirildiğinde bunun sayısız misaline rastlanır. Efendimizin hayatını anlatan eserler, peygamber kıssalarıyla onun hayatı arasındaki paralelliği gözler önüne serer. Bu benzerlikteki sayısız hikmetten biri, Allah Teala'nın sevgili peygamberimizi kamilen ifa eylediği nübüvvet vazifesinde yalnız bırakmayarak ona doğru yolu göstermesidir. Peygamber Efendimiz Rabbine yönelerek, ''Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma'' niyazında bulunmuş, Hak Teâlâ Habibinin duasını kabul ederek peygamber kıssalarıyla yol göstermiştir. Efendimizin içinde bulunduğu ahval ve şeraiti daha iyi kavraması için onunla benzer bir imtihandan geçen peygamberlerin hayatından kesitler sunulmuştur. Bu ayetler, gelişen hadiseler karşısında bir yandan Peygamber Efendimiz'i manen takviye ediyor, öte yandan sevgili peygamberimize nasıl davranması gerektiğini haber veriyordu. Yani Kur'an ayetleri ve kıssaları umumen bütün Müslümanlar için bir hayat ölçüsü olduğu gibi hasaten Fahri Kainat Efendimiz için de bir nasihat ve ölçü mahiyetindeydi. Peygamberler tarihine dikkatle bakıldığında görülecektir ki, her peygamber çok güzel huy, karakter ve sıfatlara sahiptir. Ancak her bir peygamberin öyle bir vasfı var ki, o vasfıyla temayüz etmektedir. Mesela Hazreti Eyüp adeta sabrı kendisine yoldaş kılmış, ayniyet kesbetmiştir. Bugün dahi metanet ve tahammül sahibi olanlara, onda Eyüp peygamber sabrı var denir. Buradan anlaşılmaktadır ki Hazreti Eyyub'un kemali sabır sıfatında sıfatıyla tebarüz etmektedir. Kur'an'da geçen diğer peygamberlerde kendisiyle temayüz ettiği esma ve sıfatlara sahiptir. Peygamberler sahip oldukları o sıfata mazhar olmak itibatiyle nübüvvetlerinin kemaline ulaşmışlardır. Nebilerin sonuncusu yani bir yönüyle nübüvvetin mührü olan Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu itibarla bütün peygamberlerin temayüz ettiği esma ve evsafı zatında cem etmiştir. Bir cümle nebevi vasıfları o sıfatla temayüz eden peygamber kadar kamil bir surette teşahhus eden, içselleştiren Resulullah, Eyüp aleyhisselam kadar sabrı cemil üzere olmasının yanı sıra Hazreti Adem'le Hazreti Yunus gibi tevbe ehli, Hazreti Musa gibi cesur, Hazreti İbrahim gibi hikmet sahibi, Hazreti Yakup gibi mütevekkil, Hazreti Yusuf gibi güzel, Hazreti İsa gibi merhametli, Hazreti Süleyman gibi kudretlidir. Ez cümle Hazreti Peygamber, Kur'an'da ismi ve hikayesi zikredilen bütün peygamberlerin kemalinin kendisinde bir hakkın tezahür ettiği insan-ı kamildir. Bu sebeple peygamberimize o peygamberlerin kıssalarından haber verilmiştir. Ve yine aynı sebeple peygamberimizin her imtihanına dair kıssalarda bir işaret ve alamet görmek mümkündür. Yeter ki kıssalar okunurken, acaba Hak Teâlâ'nın peygamberine bu kıssayı anlatmaktan muradı ne ola diye tefekkür edilsin. Bu husustaki en güzel misallerden biri de Kur'an'ın Ahsenül Kasas, yani kıssaların en güzeli olarak vasfettiği Yusuf aleyhisselam kıssasında geçmektedir. Bu kıssada Peygamberimizin hayatıyla paralellik gösteren birçok husus vardır. Bunların her birini zikretmek bu yazının takatini aşar. Ancak verilecek tek bir misal bu kıssa özelinde ve Kur'an-ı Kerim'in tamamında peygamberin muhatap alındığına delil teşkil eder. Hazreti Yusuf çocukken annesini kaybetmiş, 11 kardeşi tarafından kuyuya atılıp taşlanmış, bilahare yurdu olan Kenan ilinden ve sevdiklerinden koparılarak Mısır'a sürgün edilmişti. Orada geçirdiği uzun seneler boyunca rüya tabiri ilmiyle mazhar olmuştur. Câlibi dikkattir ki, Efendimiz rüyayı nübüvvetin bir cüz'ü olarak vasfetmektedir. Hazreti Yusuf Mısır'da idareciliğe kadar yükselmiştir. Evvelce köleyken Mısır'a sultan olan ve veçinin güzelliği dillere destan olan Hazreti Yusuf, gençliği, güzelliği ve ahlaki değerleriyle Züleyha annemizin dikkatini çekmiş ve nihayet onunla evlenmiştir. Hazreti Yusuf pek çok meşakkate katlandıktan ve uzun yıllar hasretini çektikten sonra ailesine de kavuşmuştur. Bütün bu yaşananların ardından Hazreti Yusuf kendisine kötülük eden kardeşlerini affetmiş ve onları bağrına basmıştır. Sevgili Peygamberimiz de Hazreti Yusuf gibi annesini kaybetmiş, öz kardeşleri olmasa da Mekkeliler tarafından her türlü eza ve cefaya maruz bırakılarak çok sevdiği Mekke'den Medine'ye hicret etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Burada uzun yıllar kalan Efendimiz, Medine vesikasıyla bir siyasi birlik teşkil etmiş ve devlet reisi olmuştur. Yine de meşakkatli bir Medine hayatı geçiren Efendimiz, Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup'la biraderi Bünyamin'e kavuşması gibi ahir ömründe gerçekleşen fetihle Mekke'ye kavuşabilmiştir. Buradaki bir incelik de Peygamberimizin İslam ordusunu Mekke'ye tek bir yerden sokmak yerine birkaç kısma ayırarak farklı cihetlerden şehre girmelerini emretmiş olmasıdır. Bu hadise bize Hazreti Yakup'un Mısır'a gidecek olan oğullarının şehre tek bir kapıdan girmek yerine her birinin şehrin farklı bir kapısından girmesini, salık vermesini hatırlatır. Yusuf kıssası Peygamberimiz için zorlu hicret ve Medine dönemi boyunca hem zorluklara karşı bir sabır telkini hem de istikbaldeki muvaffakiyetin müjdesiydi. Ancak mesaj burada hitam bulmuyordu. Hazreti Yusuf nasıl ki kendisine kuyuya atarak taşlayan ve babalarına Yusuf öldü diyerek yalan söyleyen kardeşlerini affettiyse, Hazreti Peygamber de aynı şeyi yapacaktı. İnayet-i ilahiyle Mekke fethediliyor, Hazreti Peygamber mazlumen Medine'ye hicret ettiği topraklara bu defa bir devlet reisi, büyük bir ordunun komutanı ve Mekke'nin fatihi olarak giriyordu. Hanelerine sığınan Mekkeli müşriklerin canı ve malı emin kılınmıştı. Ancak yine de endişe etmekteydiler. Zira o kutlu Nebi'yi vaktiyle tekzip etmiş, namaz kılarken sırtına işkembe koyarak hakaret etmiş, kendisine türlü iftiralar atmış ve çok sevdiği çocukların eliyle Taif'te taşa tutmuşlardı. Bir insana yapılabilecek en ağır eza ve cefayı layık gördükleri o mübarek insan, şimdi karşılarında biiznillah galip ve muzafferdi. Güç ve kudret sahibiydi. Onlara istediğini yapabilirdi. Ancak insanlığa rahmet olarak gönderilen ve ümmetine karşı muhabbeti pek şiddetli olan sevgili Peygamberimiz onları affetti. Bu affın kaynağı Hak Teala, misali de Hazreti Yusuf aleyhisselamdı. Bu kadar cürüm işlemenize rağmen bugün sizi affediyorum, sizi bugün kınamıyorum, aşağılamıyorum bile. Bu sözden anlaşılıyor ki, netice muvaffakiyetse vetireye merhamet nazarıyla bakmak peygamber sünnetidir. Hazreti Yusuf'un kardeşlerini affetmesi bunun en güzel misalidir. Şimdi kendi kendimize soralım, acaba Hazreti Yunus'un balığın karnında olması, Hazreti İbrahim'in evladını kurban etmekle imtihan edilmesi, Hazreti Nuh'un tufandan korunmak için gemi inşa etmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i asasıyla yarması, peygamberlerin Nemrutlar ve Firavunlarla mücadele etmeleri, Hazreti Peygamber'in hayatında hangi hal ve hadiselere tekabül ediyor ve burada Hazreti Peygamber'e ne mesaj verilmek isteniyor? Bunu anlarsak, onu sevmek, ona benzemek, onun sünnetiyle amel etmekle mükellef olan bizler, bunda bir nebze olsun muvaffak oluruz. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Enes Karadeniz'in kaleme aldığı Kıssadan Hisse, Peygamber Kıssaları Hazreti Peygamber'e Ne Anlatır başlıklı yazıyı paylaştık. Birlikteliğimize bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Doktor Mehmet Büyükmut'u imzalı İslam'a Hizmet Kimin İşidir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Müslüman, Müslümanın hayırdaki sebebidir. Anne baba evladına ahlakı hamide verme konusunda, hoca talebesine ahiret ilimlerini öğretmeye yol gösterme konusunda, mürşit müridine irşatla nefsini tezkiye edip kalbi tasfiye etmenin yollarını gösterme konusunda, akrabalık ve diğer iltisaklar fark etmeksizin tüm Müslümanlar birbirine hakkı ve hayrı tavsiye edip şer ve fuhşiyattan men etme konusunda vesile ve sebeplerdir. İnsanları hayra teşvik etmenin ötesinde bazı kimselerin yaptığı dokunuşlar, kimi insanların dünyasını mamur ederken ahiretini de mesrur ve makbul eder. Bununla birlikte bazı kimselerin Müslüman oluşuna haram kazancı bırakıp helal dairesinde ticaret yapmasına, zalimlerin rakik bir kalbe sahip olmasına, kul hakkına girmeme konusunda hassasiyet kazanmasına, işlediği günahların farkında bile olmayacak kadar çukura saplanmış bir kimsenin ibadette mündemiş bir ömür sürmesine ve tövbe kapısında kıtmir olmasına vesile olanların da içinde kor gibi büyüyen rahmetten, mağfiretten ve merhametten mahrumiyet korkuları vardır. Rabbani alimlerden olup vaaz ve irşadıyla insanları hakka teşvik eden Hanbeli fakihi Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi, Allah Teala'nın yarattığı sebeplere dair inancını ve ümidinin kuvvetini ifade etmekle birlikte içinde büyüttüğü korku ve endişesini şu şekilde ifade etmektedir. Vaaz ve ders verdiği meclislerde birçok kimse tövbe etti. Günahlardan uzak durarak ibadet yolunu tuttu. Benim vesilemle binlerce insan Müslüman oldu. Konuşmalarımın etkisiyle birçok kimsenin kalbi yumuşadı, gözlerinden yaşlar boşaldı. Bir gün otururken etrafıma baktım. Bu şekilde on binlerce insan olduğunu gördüm. Kimisi rakik bir kalbe sahip olmuş, kimisinin gözlerinden yaşlar gelmekte. Kendi kendime dedim ki, senin vesilenle birçok kimse Müslüman oldu, hakkı buldu. Ya senin vesilenle hakkı bulan, tövbe eden ve kalbi yumuşayan bu insanlar kurtulur da, sen helak olur, azaba duçar olursan halin nice olur. Bunun üzerine vecd haliyle Allah Teala'ya şu şekilde yakardım. Ya Rabbi, yarın mahşerde bana azap etmek ister ve hakkında cezalandırma hükmünü verirsen, bunu insanlara gösterme. Onlar bunu bilmesinler. Rencide ve rüsva olmaktan korktuğum için değil, bilakis şanına noksanlık ve merhametsizlik isnat edilmesinden korktuğum için bunu senden istiyorum. Ola ki insanlar bana azap ettiğini görürlerse, bu azabın benim kusur ve günahımdan dolayı olduğunu düşünmez ve bizi cennete ve nimete gark eden Allah, bizi hayra teşvik eden, kendisi vesilesiyle Müslüman olduğumuz kimseye, hocaya, alime, Allah azap ediyor diyerek senin şanına ve izzetine laf eder. Ya Rabbi, insanların benimle alakalı iyi niyet ve hüsnü şehadetlerini kereminle koru ve bu cezayı onlara bildirerek sana isnat etmelerine müsaade etme. 3 yaşında yetim kalan ve amcasının himayesinde büyüyüp türlü zorluklara rağmen büyük hocalardan ilim tahsil eden Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi'nin yakarışı, azap görme konusundan değil, insanların Allah Teala'ya noksanlık ve merhametsizlik isnat etmesi korkusundan kaynaklanmaktadır. Bu durum Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların başı olan İbni Übey'i öldürmesine dair fikir beyan eden sahabilere karşı şayet münafık olan o kişiyi öldürürsem insanlar bu sefer Muhammed kendi arkadaşlarını, sahabilerini öldürüyor derler şeklindeki hassasiyetinin bir iz düşümü gibidir. Hükümlerinin bilfiil uygulanmadığı, tamamen camiye ve evlere hapsedilmesine rağmen, İslam'ın topyekün mesul tutulduğu ve Müslümanların en ufak hareketlerinin tepe konulduğu bir dünyada, hoca taifesi başta olmak üzere Müslüman olan herkesin temel derdi, kaygısı ve hassasiyeti, ibadet etmenin ötesinde İslam'ı temsil etmek, ona halel getirmemek, düşmanı güldürmemek ve onlara koz vermemek olmalıdır. Söz gelimi faizle alakalı hükümleri uygulanmayan bir dünyada, tefecilerin insanları ezmesi ve alın terinin kıymetsizleşmesinin muhatabı ve mesulü kesinlikle İslam iktisat doktrini değildir. Ceza hukukuna dair caydırıcı hükümlerinin tedavülde olmadığı, katille maktulün aynı muameleyi gördüğü seküler bir dünyada, işlenen suçun temel sebebi Müslümanların günah işlemesi ve azaptan korkmaması değil, hayattan tecrit edilen İslam'ın suya sabuna dokunmayan bir uzak doğu inancı gibi lanse edilmesidir. Bıçak kemiğe dayandığında İslam ceza hukukunu gündeme getirmek, İslam'ı sadece ceza veren, bulduğu ilk fırsatta ya insanların kolunu bacağını kesen ya da kötürüm bırakıp bundan zevk alan sadist bir inanç olduğu algısına hizmet etmektedir. Halbuki İslam, öldürmeyi değil, oldurmayı önceleyen bir sistemin bütüncül adıdır. İslam'ın evlilik hukukuyla alakalı hükümleri dikkate alınmadan, kadın ve erkek için tayin ettiği haklar ve sorumluluklar görmezden gelinerek yapılan evliliklerin akamete uğramasının, anneler, babalar ve çocuklar arasında uçurumlar oluşup ahlakın yerlerde sürünmesinin veya çocukların ahlak ve adaptan mahrum olmasının faturasını İslam'a kesmek mümkün değildir. Medeni kanunlara göre kurulan evliliklerin ayakta kalması mümkün olmadığında sorumlu olarak İslam'ı piyasaya sürmek, öldükten sonra bir cesede suni teneffüs yapmaya benzer. Hayat sadece hukuki kurallardan ibaret değildir. Ahlaka dair hassasiyetler ve kaideler olmadığı müddetçe, hukuk kurallarıyla ahlaklı bir toplum inşa edilmesi mümkün değildir. Medeni kanunlarla mündemiş yasaların temin edemediği nizam ve intizamı, toplam nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman diye suçu İslam'a yıkmak ve ihaleyi İslam'a kesmek vicdansızca bir taksim, izansızca bir yaklaşım ve günah keçisi olarak İslam'ı seçmekten öte bir şey değildir. Hukuk kurallarının ve yasaların beşeri sisteme göre tanzim edildiği bir ülkede, bölgede, insanların inançları üzerinden ahlaklı bir toplum oluşması şeklinde beklentiye girmek, inançlara ve insanların algılarına yapılan planlı saldırıdır. Dinin sağladığı emre itaat etme olgusunu çıkarılan kanunlarda, yasalarda uygulamaya çalışmak, dini afyon gibi kullanarak inananları istenilen yönde kanalize etme beklentisinin farklı bir veçesi, kendi çıkarları için dini kullanmanın diğer bir metodudur. Bugün İslam'ın temsiliyeti, Müslümanların durumuyla ölçeklendirilmekte, İslam, Müslümanların Müslümanlığıyla kıymetlendirilmektedir. Bir Müslümanın en temel görevi, Müslümanlığı iyi temsil etmekten önce, İslam'a ve Müslümanlığa leke getirmemek, zarar vermemektir. Şayet yapabiliyorsa, en güzel şekilde temsil de edebilir. Ancak mecelle kaidesinde ifade edildiği gibi, defi mefasit, celbi mesalihten evladır. Yaşadığımız dünya, Müslümana Müslümanca yaşamanın bir noksanlık olduğuna ikna etmek üzere kurulu bir dünya. Şöhretin itibarla birbirine denk görüldüğü, muteber olmak için meşhur olmak gerektiğini beyinlere zerk eden bir dünya. Bir tarafta sadece İslam'a değil, topyekün insan fıtratına ahlaksızca yapılan saldırılar, cinsiyetsizleştirme üzerinden yapılan tahakküm ve baskılar ortadayken, aklı başında kimselerin çerçöple ilgilenmesi artık kendilerine değil, kendileriyle muttasıl olan değerlerine ve giyim kuşamları üzerinden dine zarar vermektedir. Müslümanın dinine olan bağlılığını, Allah'la olan kurbiyetini ve peygamberle olan iltisakını kuvvetlendirmediği müddetçe, dini bile olsa zamansız herhangi bir konuyu gündeme getirmek, malayaniyle meşgul olmak demektir. İran'da çocukların akidesi ve ahlakı dejenere edilirken, diğer yanda ikbal ve istikbali kaygısıyla takipçi artırmak, müntesip toplamak veya daha fazla beğeni alabilmek için kalem oynatmak veya kelam israfı yapmak, hoca, talebe, avam, havas, herkesin üzerinde büyük bir vebaldir. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Büyükmut'u imzalı İslam'a Hizmet Kimin İşidir başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.